ortaya çıkan proteinler. Yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması.
Çiçekler Allah'ın en güzel tecellilerinden birisidir dünyadaki. En güzel fotoğraf ve videolarda hep aranılan çiçeklerdir. Çiçek manzaralarıdır ve insanı gerçekten çok etkiler. Peki çiçeklerin bitkilerdeki, ekosistemdeki, biyoloji dünyasındaki önemi ve yeri ne? İşte bu hafta onları anlatacağız. Bu haftaki bölümümüzün konusu çiçekler. Şimdi çiçeğin içerisinde üremeyi sağlayacak olan organlar özel bir plan ile dizilmişlerdir. Bir çiçeğin en dış kısmında daha çiçek kapalıyken, yeşil haldeyken onu dış ortamdan koruyan çanak yaprak vardır. Çiçek açıldığında bu çanak yaprak, mesela bu lale türünde, artık kalkmış, gitmiş. İçerisinde taç yaprak adı verilen, o güzel renk ve desenlere sahip olan yapraklar vardır. Bu yapraklar İçerisinde erkek ve dişi organı barındırır. Bazı çiçeklerde erkek organ yalnızdır. Bazılarında dişi organ yalnızdır. Ayrı ayrıdır yani organlar. Böyle çiçeklere eksik çiçek deniliyor. Diğerlerine tam çiçek deniliyor. Şimdi çiçeğin içerisinde, bakın yakın planda da göstereyim. Burada şimdi bu polen kısmı, bu kısmın olduğu yer erkek organ. Onun iç kısmında ise dişi organ var. Onun altında tohum taslağı var. Polenler buraya ulaşarak orayı döllüyorlar ve orada tohum oluşuyor ve tohum taslağında oluşan tohum bitkinin neslinin devam etmesini sağlıyor. İşte bu renkler, diğer mesela, peki bu polen nasıl ulaşıyor diğer çiçeklere? Çiçeğin taç yapraklarındaki desen, çiçeğin özündeki bal özütü denilen o şerbetin tadı, böcekleri ve bazı hayvanları, mesela kuşları bile kendisine çekiyor ve çektikten sonra o hayvanlar, bu polenler onun üzerine yapışıyor ve diğer çiçeklere götürüyorlar. Bu şekilde çiçek de kendi üremesini ve dağılımını sağlamış oluyor. Şimdi üreme mevsimi geldiğinde bitkilerin çiçekler açıyor. Çiçeklerin içerisinde erkek organın ucunda polenler var. Şimdi bu polenlerin bir şekilde aynı türdeki diğer bitkilere ulaşması lazım. Yani o polen diğer bitkideki dişi organına gelecek. Oradan dişi organın içerisinde ne var? Tohum taslağı var. Onun içerisinde erkek hücre ulaşacak. Onu orada dölleyecek ve tohum oluşması gerekiyor. Bu tohum da yine yeryüzünde uygun mevsimi geldiğinde çimlenerek bitkinin neslinin devam etmesini sağlıyor. Şimdi çiçeğin rengi ve deseni diğer canlılar için oldukça çekici. Aynı zamanda çiçeğin özü, yani bal özü de diyebileceğimiz çok güzel tatlı olan bir şerbeti var. Yine bu da böcekler başta olmak üzere canlıları kendisine çekiyor. Hatta kuşları bile çekiyor. Bu çekme gücüyle çiçeği ziyarete gelen diğer hayvanların üzerine polenler yapışıyor. Daha sonra da o hayvan diğer çiçeğe ulaştığında polen taşınmış oluyor. Bir kargo işlemi gerçekleşmiş oluyor. Ve polen gittiği konak çiçeğin dişi organını dölleyerek orada tohumun oluşmasını ve üremeyi devam ettirmiş oluyor. Şimdi polen bunun için bitkinin hayatında çok çok önemli bir yeri teşkil ediyor. Mesela insan gibi memeli canlılarda üreme hadisesi canlının içinde olur. Dolayısıyla hücrenin bir şekilde korumaya alınmasının, yani dış dünyadaki etmenlerden korumaya alınmasına gerek yoktur. Ama bitkilerde öyle değil. Üreme hücresi dışarıdadır ve dışarıdan gelecek olan bütün olumsuz koşullara açıktır. Şimdi polenin boyutu çok küçük. Mesela kayın ağacında 2 mikrometre. Kabak poleninde ise 200 mikrometre. Yani mikron. Şimdi mikron milimetrenin binde biri demek. Kayın ağacında 2 mikron, yani binde 2 milim büyüklüğünde bir polenden bahsediyoruz. Bu polen incelendiğinde olağanüstü bir dizaynla karşılaşırız. Polenin içerisindeki üreme hücresinin dışı sporoderm denilen kalın bir kabukla bir kere kaplanmıştır. Bu kabuğun dışında da egzin adı verilen ve dünyada gelmiş geçmiş bütün organik maddeler içerisindeki en dayanıklı madde ile kaplıdır. Polenin dışında sporodermin dışı. Bu madde bilinen bütün asit, baz, tuz, ışık, sıcaklık gibi olumsuz bütün koşullara dayanma özelliğine sahiptir. Ve polen ne kadar kilometre uzağa giderse gitsin ve ne kadar beklerse beklesin, olumsuz koşullara karşı muazzam bir dayanıklılık gösterir. Ta ki dişi organa, tohum tahtasına ulaşana kadar. Ulaştıktan sonra da açılarak döllenme ve ardından da tohum tahtasında tohumun oluştuğunu görürüz. İşte bu güzelliklerin arkasında Rabbimizin yarattığı bir teknoloji ve detayla karşı karşıyayız. Allah'a şükürler olsun. Bitkilerde tozlaşmaya en böyle enteresan örneklerden bir tanesi de arum zambağı adı verilen bir zambak türünden geliyor. Şimdi zambakta üreme mevsimi geldiğinde çiçeğini açıyor. Zambağı biliyorsunuz biraz vazo gibi. Dikine böyle derin bir yapısı vardır çiçeğin. Çanak yapraklar o şekildedir. Daha sonra bu yaprakların içerisine böceklerin girerek polenleri alıp başka zambaklara götürmesi istenir. Fakat zambağın yapısı itibariyle böceklerin dışarıdan gelmesi pek çekici gelmez. Bunun için zambakta Allah'ın ona bahşettiği bazı özellikler vardır. Bunlardan bir tanesi şu: zambak uzundur fakat özel bir metotla dış kısımdaki yapraklarını ısıtır. Açık beyaz renkli yapraklar vardır fakat bu yaprakların renginin açık olması yeteri kadar böcekleri çekmez. Aynı zamanda ısı da yayar. Bu ısı böcekler için çok cazip olur. Ve bunun üzerine böcekler zambağa doğru gelirler. Zambağa ulaştıklarında ise iç kısmında yağlı bir maddeyle kaplı olduğunu görürler. Ve dayanamayıp kayarak zambağın en dibine, tam da polenlerin bulunduğu yere kadar ulaşırlar. Burada aynı zamanda içinde şeker de bulunan oldukça lezzetli bir sıvı vardır. Yağlı dokudan dolayı o sıvının içerisinde böcekler bir gece kalırlar. Yukarı çıkamazlar çünkü yağlıdır, etrafa tutunamazlar. Fakat birinci gecenin sonunda, ya o gece boyunca polenler kendilerinin çevresindeki kılıflarını yırtarak böceğin üstüne bulanırlar. Daha sonra da sabah olduğunda artık etraftaki yağlı dokunun yanında bitkinin tam ortasında dikenli doku vardır ve dikenler bükülerek bitkinin tırmanarak çıkacağı bir merdiven oluşturur. Bu merdiven gibi olan yapıdan böcekler tırmanarak dış dünyaya uçarlar ve gittiği diğer zambaklara bu polenleri ulaştırarak zambağın üremesini sağlamış olurlar. Gördüğünüz gibi oldukça detaylı, adım adım ilerleyen mükemmel bir mekanizmanın yaratıldığını bugünkü bilim sayesinde görüyoruz inşallah. Allah Kur'an'da Nahl suresi 68 ve 69. ayette şöyle buyuruyor. Şeytanın Allah'a sanırım. Rabbim bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda evler edin. Kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü uçuver. Onların karınlarından, ayette bu şekilde geçiyor. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Yani bal özü ve bal yapımına Allah dikkat çekiyor. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Bakın ayette bitkilerde karın adı verilen, karın olarak Allah'ın tasvir ettiği, anlattığı, söylediği bir bölgeden bahsediyor. Şimdi bu karın adlı bölge nedir? Düşünelim. İnsanoğlunda karın bölgesinde ne var? Çünkü bu ayet insana hitap ediyor. İnsanda karın bölgesi annede rahmin olduğu, üremenin sağlandığı yerdir. Ve karın bölgesinde üreme işlemi vuku bulur. Yani insanoğluna özgü bir bölgedir karın. Peki bitkilerden bahsederken Allah neden karın demiş olabilir? Bakın, bitkilerde çiçek az önce anlattığım gibi üreme ile ilgili organdır. İçerisinde erkek ve dişi organ vardır ve erkek organ bu bölgeye gelerek, yani erkek organdaki polen çiçeğin içerisindeki tohum taslağına gelerek onu döller ve tohum oluşur. Yani bitkinin üreme organıdır çiçekler. İşte Allah daha botanik bilimi, biyoloji bilimi daha ortada yokken bize çiçeklerin üremeyle ilgili bir yapı olduğunu ta 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinde bildirmiştir. Yani bu Allah'ın bize Kur'an'da göstermiş olduğu çok büyük bir Kur'an mucizelerinden bir tanesidir. Bitkilerin kökeninle alakalı paleontoloji bilimi ne söylüyor? Yani geçmişten günümüze ulaşan en eski çiçekli bitki fosili kaç yaşında? İşte Çin'de bulunan bir fosil bize bu sorunun cevabını veriyor. Liaoning bölgesinde bulunan yaklaşık 125 milyon yaşında bir çiçekli bitki fosili, çiçekli bitkilerin kökeninin bize en az 125 milyon yaşında olduğunu göstermiş, söylemiş oluyor. Şimdi fosil dünyasında, yani paleontolojik açıdan cansız madde olarak en eski kalıntı 125 milyon yaşında ve günümüzdeki çiçekli bitkilerle arasında bir fark yok. Peki bir de şöyle bir gelişme var. Çok nadir rastlanılan bir olay. Canlı dokunun kalıntısı bulunuyor. 32 bin yıllık bir tür karanfil bitkisine ait bir tohum Sibirya'da bulunuyor, buzulların arasında. Vakti zamanında bir sincap onu saklamış. Yuvasının içerisinde onu böyle hani zorlanarak iyice böyle bir araya sıkıştırıyor. Daha sonra lazım olunca onu çıkartıyor ya. İşte onu çıkartmak nasip olmamış. Ta ki 2000'li yıllara günümüze geldiğimizde bir Rus bilim insanı bu fosili buluyor. Yani fosil diyemeyeceğimiz aslında canlı doku çünkü. Canlı doku kalıntısını buluyor. Onu oradan çıkartıyor ve karbon tahlilleri bunun 31.800 yıl yaşında olduğunu gösteriyor. Şimdi burada evrim dünyası hemen ayağa kalkıyor ve spekülasyon yapmaya başlıyorlar. İşte o an geldi, evrimin halkasını bulacağız. 32 bin yıldan bu tarafa hangi mutasyonlar, hangi evrimler olmuştur acaba? Bize canlı kanıtını, işte bu kalıntı bize sunacak diyorlar. Araştırmalar yapıyorlar. O tohum taslağını alıp günümüzdeki karanfil tohum taslağının içerisine aktarıyorlar. Bir nevi tüp bebek yapmak gibi bir şey. Ve karanfil yavaş yavaş çimlenmeye ve büyümeye başlıyor. Acaba diyorlar günümüzdeki karanfil arasında hangi evrimler oldu diye merakla incelemeye başlıyorlar. Yani gözlemliyorlar. Fakat bitki büyüyor. Günümüzdeki karanfilin aynısı çıkıyor. Hiçbir fark yok. Yaprak yapısı aynı, dalların yapısı aynı. Çıktığı yer aynı. Bildiğimiz karanfil. İşte böyle olunca evrim dünyası yine hüsrana uğruyor tabii ki. Yani 32 bin yıllık canlı kalıntısı dahi bize canlı dokularla baktığımızda bile evrimin yanlış olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Yani hem paleontoloji, cansız deliller, hem de canlı kalıntıları, bakın canlı kalmış olan canlı kalıntıları karşılaştırıldığında bile, DNA analizi yapıldığında bile hiçbir şekilde bir türün başka bir türe evrim geçirdiğine ait bir delil bulunmamaktadır. Allah her canlıyı eşsiz ilmiyle, o canlıya has özellikleriyle bir anda ve mükemmel yaratmıştır. Evet, bu haftaki programımızda çiçekleri anlattık. Çiçeklerin o renklerinin hikmetini, bazı çiçeklerde üreme sistemindeki detayları, Kur'an mucizesini ve çiçeklerde tozlaşmanın, tohum oluşumunun nasıl olduğunu anlattık. Ve programımızın sonuna geldik. Yeni programlarda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması